Ayrım 8, sayfa 76. Bakanlıktaki mucize. Reform komisyonu üyeleri, vekalet görevlileri, Malşe, Gerhard ve konuşulanların notunu tutacak olan sekreterler uzun bir masanın çevresinde oturuyorlardı. Masanın başında Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey, solunda Malşe, onun yanında ise Gerhard vardı. Konuşmalar Fransızca yapılıyordu. Toplantı bir soruyla başladı. Bize filanca kürsü için bir profesör önerebilir misiniz? Gerhard hemen kafasındaki üç ismi söyledi ve önündeki dosyadan kısa özgeçmişlerini okudu. İhtisas alanlarını, o güne kadar yapmış oldukları işleri, haklarındaki kişisel görüşlerini de ilave etti. Üçünün de listeye alınıp esas seçimin sonra yapılmasını önerdi. Şimdi de filanca kürsü için kimi önerirsiniz? Ya falanca kürsü için biri var mı? Bu soru defalarca soruldu ve her seferinde Gerhard birden fazla isim önerdi. İsimleri vermekle yetinmiyor, kayınpederiyle hazırladıkları kartotekse bakarak bu kişilerin özelliklerini, uzmanlık dallarını, çalışmalarını ayrıntılarıyla anlatıyordu. Bakan ve arkadaşlarının Gerhard'ın sunumundan çok etkilendiği aşikardı. Malşe'de Türkler gibi Gerhard'ın mükemmel hazırlığı karşısında biraz şaşkındı. Fazla konuşmuyor, genç adam isimleri okudukça başını olumlu anlamda sallamakla yetiniyordu. Zamanı unuttular. Saatler geçti, Türkler sorular sormaya ve Gerhard'ın yanıtlarını dikkatle not etmeye devam ettiler. Bir ara saatine bakmayı akıl eden vekil toplantıya ara verdi. Gerhard tuvalete gitmek için dışarı çıktı. Koridor boyunca yürürken pencerelerden inşası henüz tamamlanmamış kente baktı ve batı kibrinin hiç bulaşmadığı yeni doğmuş çocuk saflığında harika bir ülke keşfettiğini düşündü. 20 dakika sonra akşamın 8'inde toplantı yeniden başladığında tutulan notlar satır satır okundu ve herkes tarafından onaylandı. Sonra Milli Eğitim Bakanı ayağa kalktı. "Beyler," dedi. 500 yıl önce Türkler İstanbul'u fethettiklerinde Bizanslı bilim adamlarının İstanbul'u terk etmesini önleyememişlerdi. İşte bu yüzden Rönesans bu kişilerin sığındığı İtalya'ya nasip oldu. Biz bugün burada çok değerli profesörlerin Avrupa'dan İstanbul'a gelmelerine vesile olarak bilimi İstanbul'a geri döndürüyor ve neticesinin ülkemize çok şey katacağına inanıyoruz. Siz Avrupalı bilim adamları bize ilminizi, metotlarınızı getirin ve gençlerimize ilerlemenin, çağa yakalamanın yollarını gösterin. Masadakiler konuşmayı ayakta alkışladıktan sonra sıra imza törenine geldi. Hazırlanan tutanağı önce Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey, sonra da Gerhard imzaladılar. Bakan, Gerhard'a isimleri üstünde anlaştıkları profesörlerin görevlerini kabul ettiklerinin teyidini en kısa zamanda beklediğini söyledi. İster serbest, ister toplama kampında olsunlar, görevi kabul eden her kişi Türk devletinin memuru olarak kabul edilecek ve korunacaktı. Gerhard, en geç 3 hafta içinde yanıtları tamamlayıp yollayacağına dair söz verdi. Toplantı bitmişti. Milli Eğitim Bakanı toplantı salonundan ayrılmadan önce Gerhard'ın yanına geldi. "Ankara'dan yarın mı ayrılıyorsunuz Herşiliman?" diye sordu. "Akşam trenimi kaçırdım efendim. Bana ilgili arkadaşlar yarın erken saatlere bir vasıta ayarlayacaklardı ki İstanbul'dan kalkan trenimi de kaçırmayayım. Zürih'e bir an evvel dönüp profesörlerin onayını almak için acele ediyorum." "Sağlık Bakanımız da sizinle tanışmak istiyordu. Madem yarın sabah ayrılmak zorundasınız, size bakanımızın mesajını ileteyim o halde," dedi Reşit Galip Bey. "Sağlık Bakanlığı Ankara'da bir tıp fakültesi açmaya hazırlanıyor. Numune hastanemizin yapımı bitmek üzere. Ayrıca Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'nün de bazı dallarda profesörlere ihtiyacı var. Adresinizi onlara iletmemde bir mahsur var mı? Onlara da yardımcı olabilir misiniz acaba?" Doğru mu duymuştu Gerhard? Yoksa müzakerenin başarısından sarhoş olmuş bir düş mü görmekteydi? Kendini çimdiklese miydi acaba? Bu gidişle kabarık doktorlar listesindekilerin neredeyse tümüne bir iş bulunacak gibi duruyordu. Hiçbir mahsur yok, memnuniyetle yardımcı olurum, dedi. O halde yarın çok erkene bir randevu ayarlayalım Sağlık Bakanı'yla. Sizi mutlaka İstanbul'dan kalkan trene yetiştiririz. Posta treniyle gidersiniz olmazsa. Burada bekleyin beni, dedi Milli Eğitim Bakanı. Hızla uzaklaştı, koridordaki odalardan birine girdi, az sonra yanına geldi ve müjdesini verdi. Sağlık Bakanımız Refik Saydam Bey sizi yarın sabah 7:15'te makamında kahvaltıya bekliyor. Mayşe ile Gerhard bakanlıktan birlikte çıktılar. Otellerine doğru yan yana yürürlerken Profesör Mayşe, ben bu kadar değerli hocanın bir araya gelebileceğini de hayal dahi edemezdim. İnanın bana dilim tutuldu, dedi. Türklerin Batı dünyasına karşı verdikleri savaştan zaferle çıkmaları bir mucizeydi. Eğer bu mucize eğitim alanında da devam edecekse sizin buna katkınız büyük olacak Gerhard Schliemann. Gerhard, ertesi gün Sağlık Bakanı ile gerçekleştirdiği toplantıdan sonra istasyon meydanındaki postaneye uğradı. Tepesinde telgraf tabelası sarkan masanın önüne yürüdü, hazırladığı metni cebinden çıkarıp memura uzattı ve kayınpederine bu telgrafı okurken hayal edip gülümsedi kendi kendine. Adamcağız herhalde damadının onunla dalga geçtiğini zannedecekti. Kağıtta Almanca ve büyük harflerle yazılmış tek bir cümle vardı. 3 değil, 30 bilim adamı için anlaştık, stop. 10 yılda 15 milyon genç. Profesör Ernst Hirsch ve Gerhard Schliemann 29 Ekim 1933 akşamı Dolmabahçe Sarayı'nın dış kapısında karşılaşınca selamlaşıp çiçeklerle bezeli saray bahçesinde birlikte yürümeye başladılar. Gerhard, İstanbul Üniversitesi'nde ticaret hukuku dersi vermesi için bizzat teklif götürdüğü Profesör Hirsch'e "Asya yakasında yaşamaya alışabildiniz mi?" diye sordu. "Her gün vapurla gidip gelmek zor olmuyor mu?" "Sisli ve lodoslu günlerde biraz eziyet çekiyorum ama bugün şahit olduğum manzara en büyük cefaya bile değdi," diye yanıtladı Hirsch. "Az önce bu yakaya geçerken vapurda inanılmaz bir havai fişek gösterisi izledim. Haliç'in ve Boğaz'ın üzerinde binlerce fişek gökyüzüne dalıp rengarenk desenlerle patlıyor, şehrin üzerine ışık yağmuru gibi iniyordu. Gemiler düdüklerini öttürüyor, kıyılardan davul sesleri yükseliyor, limanda demirli askeri filo top atışlarıyla şenliği selamlıyordu. Köprüyü, camileri, meydanları binlerce renkli ampulle donatmışlar. Gerçekten görülecek bir şeydi. İstanbul karşımda bir ışık şelalesi gibiydi." Bulundukları saray bahçesi de özel aydınlatılmış rıhtımı, ağaçlara asılmış renkli ampulleriyle aşağı kalmıyordu. "Siz rahatça yerleşebildiniz mi evinize?" diye sordu Hirsch. "Memnun musunuz Pera'dan?" "4 ayak üstüne düştüm azizim. Harika bir daire buldum. Üstelik mobilyalı. Yorgandı, çarşaftı, çatal bıçaktı, tabak çanaktı. Hepsini aldım, hazır ettim. Karım ve çocuklarım bu hafta sonu İstanbul'da olacaklar. Perdeleri de artık gelince Elsa halleder." "İyi günlerde oturun," dedi Hirsch. "Çocukların okul işini nasıl hallediyorsunuz?" "Kız çok küçük. Okul çağına gelen Peter'i sırf okul yüzünden büyük annesiyle babasının yanında Zürih'te bırakmayı çok düşündük de sonra beni niye bıraktınız diye bizi suçlamasından korktuk. Burada Almanca tedrisat yapan bir okul olduğunu öğrenince aileyi bölmedik." "Çok iyi etmişsiniz. Benim de bir küçük kızım var. Almanya'da kaldı. Annesiyle yaşıyor. Pek çok özlüyorum." Gerhard biraz şaşırdı. Hiç tahmin etmemişti Hirsch'in çocuğu olabileceğini. İfadesinden çocuğun annesinden boşanmış olduğunu anladı. Fazla bir şey sormadı. Smokinli beylerle uzun tuvaletli hanımların arasına karışıp konuşarak yürürlerken sarayın merdivenlerinin önüne gelmişlerdi. Merdivenleri de birlikte çıktılar, sarayın en görkemli mekanı muayede salonuna yönlendirildiler. Kapının önüne geldiklerinde her ikisi de gördükleri manzara karşısında etkilenmişlerdi. 36 metre yüksekliğindeki kubbeyi taşıyan 56 adet mermer sütunuyla tavandan sarkan 4,5 ton ağırlığındaki kristal avizesiyle 2000 metrekareye yayılan salon 500 yıllık imparatorluğun tüm ihtişamını yansıtıyordu. İçeride ise 2000'i aşkın davetli vardı. Hirsch, Gerhard'ın varlığını unutarak büyülenmiş gibi yüksek pencerelerden birinin önüne yürüdü ve aydınlatılmış rıhtıma baktı. Havai fişek gösterisi tam hız önünde devam ediyordu. Profesörün şaşkın halini gören Gerhard gidip yanında durdu ama Hirsch onu fark etmedi bile. "Siz iyi misiniz profesör?" diye sordu Gerhard yavaşça koluna dokunarak. "İyi miyim? İyi miyim? Ben, kendi vatanımda Yahudi olduğum için aşağılık ırktan sayılan ben, hor görülen, kürsümden kovulan, işimi, evimi, vatanımı terk edip kaçmak zorunda kalan mülteci ben, dünyanın öteki ucundaki bu ülkede billurların, mermerlerin, paha biçilmez sedef kakmaların ışıltısıyla parlayan, nice değerli mobilyalarla, tablolar ve halılarla süslü bu muhteşem sarayda, Türkiye'nin en seçkin 1000 kişisinden biri, saygıdeğer bir profesör olarak bulunuyorum. Evet efendim, iyiyim, çok iyiyim, yeniden doğmuş gibiyim." Hirsch'in duygu yüklü sesi titriyordu. Gerhard ne diyeceğini bilemeden yutkundu. Şimdi o da tıpkı Hirsch gibi zor tuttuğu gözyaşlarıyla denizin üzerindeki ışık oyunlarına bakarken hiç beklemediği bir anda hayatın kendine sunduğu hediye paketine minnet duyuyordu. Paketten Türkiye adını taşıyan ülke çıkmıştı. Toprağına adım attığından beri işlerinin hep rast gittiği, her tuttuğunu altın eden ülke. Burada saygı ve ilgiyle karşılanması bir tarafa, Avrupa'da teklif götürdüğü bilim adamları şartlar üzerinde uzun boylu pazarlık yapmadan Gerhard'ın teklif ettiği kürsüleri kabul etmişlerdi. Aralarında en çok ayak direyip düşünmek için zaman isteyen kişi, şu pencerenin önünde şansına inanamadan durmakta olan Hirsch'ti aslında. Amsterdam'da bir üniversiteden aldığı teklifle İstanbul arasında kararsız kalmış, onayını en geç o vermişti. Ama vermişti. Ve böylece Türklere verdiği sözlerin hepsini yerine getirmişti Gerhard. Hem de 3 hafta gibi kısa bir zaman dilimi içinde. Sadece o kadar da değildi kazanımları. İtibarı kayınpederinin gözünde tavan yapmış, karısı onunla iftihar etmiş, kayınvalidesi zencefilli kek pişirip damadıyla duyduğu gururu eve çaya çağırdığı arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Kendi kişisel işlerini yaparken de şansı rast gitmişti. Evini mesela Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği uzman doktorların kontratlarını imzalatmak için Türkiye'ye ikinci gelişinde kiralamıştı Gerhard. Lise mezunu gençlerin evlerine ders vermeye gitmeyi dahi göze almışken, şimdi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzman patolog olarak bir kürsüsü vardı. Evi, oğlunun gideceği St. George İlkokulu yürüme mesafesindeydi. Ev sahibesi, "Eşyalarınızı getirecek olan gemiyi hangi tarihte bekliyorsunuz?" diye sormuştu ona. Çünkü taşınacakları katı boyatmak ve tertemiz teslim etmek için zaman istiyordu. Gerhard, Frankfurt'taki evlerini yarım saat içinde terk etmiş olduklarını söyleyemediği için "Her şeyi buradan alacağız." demişti. "Ismarlamanız gerekecek, hazır mobilya bulamazsınız. Teslimat da çabuk olmaz." "Karım gelir gelmez siparişleri verir. Bekleme süresinde evde hepimiz için birer yatak atar, idare etmeye çalışırız." "Nasıl olacak öyle sadece yataklarla? Yani otelde kalın diyeceğim ama 4 kişi kolay değil tabii, hem de bir bebekle." Ev sahibi Ermeni adam ağzında bir şeyler geveliyordu. Siz merak etmeyin Madam Saryan, başımızın çaresine bakarız biz. Burnumu soktuğum için bağışlayın, söylemeden edemeyeceğim. Zemin katındaki dairede tek başına yaşayan kiracım Monsieur Sarfati birkaç ay önce vefat etti. Duldu, yalnız yaşıyordu. Tek kızları 10 yıl önce Amerika'ya taşınmıştı. Ona mektup yazdım, eşyaları ne yapacağımı sordum. 2 gün önce geldi cevabı. Eşyaları akrabalar istemezse bir yoksula verin diye yazmış. Akrabaları gümüşleri, tablolarla bibloları alıp gittiler. Mobilyalarla uğraşamazlarmış. Yoksullar nereye sığdırsınlar kocaman yemek odası ve salon takımlarını? Hele de o devasa yatağı. Hepsi duruyor aşağıda. Beğendiklerinizi alın, kullanın. Bir ölünün eşyalarına konmak. Fikir çok itici gelmişti ama sırf iyi niyetli kadına ayıp olmasın diye bir bakayım demişti Gerhard. 2 kat aşağı inip havasız ve loş eve girmişlerdi. Kadife perdenin aralanmasıyla güneşin vurduğu köşelerde uçuşmaya başlayan toz zerreciklerini eliyle savuşturarak salona ve yemek odasına bakmış ve şaşırmıştı. Mobilyalar belli ki zevkle seçilmiş, antika değerleri olan parçalardı. Salondaki kanepe ve koltukların eskimiş yüzlerini değiştirebilirlerdi. Masif yemek masası ve iskemleleri çok kaliteliydi. En çok da yatak odasındaki komodin ve gardırobun tahta işçiliğine hayran kaldı. İçinden Madame Sarya'nın boynuna sarılmak geliyordu. Böyle mi rast giderdi insanın işi? Taşınma masrafını da neredeyse sıfırlamış oluyordu. Alt tarafı bir kattan ötekine. Taşıyanlara azıcık bahşiş verdi miydi? Gerhard, Hirsch'in sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Salonun ihtişamına geri döndü. Adam bir şeyler söylüyordu ama çalan müzikten ve ortamın uğultusundan iyi duyamamıştı. "Pardon," dedi. "Ben biraz fazla mı duygusallaştım? Bu atmosferin içinde çektiklerimizi düşününce nereden nereye?" "Aynı sizin gibi düşünüyordum. Kürsülerimizden kovulmamızın üzerinden 6 ay bile geçmeden yeni bir ülkemiz, kürsülerimiz ve yüce bir hedefimiz var. İlk toplantımızda Eğitim Bakanı bana, siz Avrupalı bilim adamları gençlerimize ilminizi ve metotlarınızı öğretin demişti. Bize emanet edilen gençleri en mükemmel şekilde eğitmek ve değerli bir kuşağın yetişmesine katkıda bulunmak. Bu ne müthiş bir hedef, öyle değil mi?" "Öyle," dedi Hirsch. "Altın kuşak yetiştirmenin sorumluluğunu taşımak az iş miydi?" O da tıpkı Gerhard gibi heyecanlıydı. "Aa, bakın kimler gelmiş. Hadi gidip onları selamlayalım." 1933 yılının 29 Ekim'inde coşkularını paylaşmak üzere kendileri gibi Almanya'nın önemli kürsülerinden devşirilmiş hukukçu Neumark, farmakolojist Löwe ve Profesör Doktor Coswick'in durdukları köşeye doğru ilerlerken Ernst Hirsch ve Gerhard Schliemann işte böylesine iyimser ve umutluydular. Fakat işleri zannettikleri kadar yolunda gitmeyecekti. Türkiye'ydi burası. Ayrım sonu, sayfa 85.